Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu prodüksiyonu olan Bilim Kurgu mu, Bilim Gelecek mi podcast serimizin 3. sezonuna hoş geldiniz. Sizlerle yeniden birlikte olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bir süredir her ne kadar podcastlerimizle bir araya gelemesek de biz bu süre içerisinde Metaverse Araştırma Grubu olarak etkinliklerimizi, araştırmalarımızı ve yayınlarımızı yapmaya devam ettik. Kurgunun ve geleceğin arasında köprü kurduğumuz bu programda sizlerle yepyeni bir hikayeyle karşı karşıyayız. Hazır mısınız? Bugünkü kısa hikayemiz Avustralyalı bir bilim kurgu yazarı ve aynı zamanda matematikçi olan Greg Egan'a ait. Kendisi hakkında enteresan bir detay var. İnternette Greg'e ait hiçbir fotoğrafla karşılaşamıyoruz. Çünkü bunun nedeni kendi isteği. Aynı zamanda kendisi bir yazar olarak hiçbir bilim kurgu konvansiyonuna da katılıp kitaplarını imzalamıyor. Birden fazla kez, sanırım 7 veya 8 kere bilim kurguda çok prestijli bir ödül olan Hugo ödüllerini de almıştır. Fakat buna rağmen kendisini çeşitli platformlarda göstermekten imtina etmektedir. Bugünkü programımızdaki anahtar kelimelerimiz bilinç, hafıza, yapay zeka. Greg 1961 doğumlu ve bugün sizlere bahsedeceğim kısa hikayesi Türkçe diline çevrilmemiş. Aslında kendisinin hikayelerinin Türkçe'ye çevrildiğini pek fazla da görmedim. O yüzden bu hikayeyi İngilizce aslından okuyup sizlerle paylaşmanın harika bir fikir olduğunu düşündüm. Hikayenin orijinal ismi Dust, yani toz. Hikayemizdeki karakterler Paul, Durham ve Elizabeth. Yalnız Paul ve Durham'ı split identity, bölünmüş bir kimlik olarak düşünmeliyiz. Zira hikayenin sonunda Paul ve Durham'ın aynı kişi olduğunu keşfediyoruz. Paul ilk ismi, Durham ise soy ismi. Elizabeth de Paul'un eşi. Hikaye bir simülasyonla başlıyor. Kahramanımız bir simülasyonun içerisinde olduğunun farkında. İmitasyon, taklit bir çalışma odasında olduğunun farkında ve hatta bir kopya olduğunun da farkında. Burada kopyanın K'si büyük harfle. Kopyaların en belirgin özellikleri ya çok yaş almış olmaları ya da ölümcül derecede bir hastalığa sahip olmuş olmalarıdır. Ve aslında bu yüzden bir kopya olmak istemişlerdir. Özellikle hasta olanlar tıbbın onlara sunduğu bütün imkanları denemiş, bütün olası tedavi yöntemlerini denemişler fakat son çare olarak kopya olma yöntemine başvurmuşlardır. Hikayenin ta en başından biz biliyoruz ki Paul tarama sürecinden geçmiş, yani beyninin tarama süreci tamamlanmış ve kendi kendine bir sanki tiyatrodaki bir soliloki gibi self bir monolog geçiriyor gibi şöyle bir konuşma yapıyor. Tamam, bunu kabullen. Sen bir kopyasın. Senin hatıraların bir insana ait olabilir fakat hiçbir zaman asla tekrar bir insan bedeninin içinde olmayacaksın. Hiçbir zaman tekrar gerçek dünyaya, daha önce ait olduğun dünyaya beden olarak geri dönüş yapamayacaksın diye kendi kendini telkin ediyor. Ve Paul'un çevresel faktörlerini de gözlemlediğimizde bir şehrin içinde yaşıyor fakat bize şunu söylüyor. İçinde yaşadığı şehirde bir kayıt, bir simülasyon. Fakat tam olarak simülasyon demek de doğru değil. Çünkü akmıyor. Yani gerçek zamanla akmıyor. Daha önceden kayıt edilmiş. Daha fotoğrafik bir kayıt dememiz daha doğru olur. Ve kendisinin de bu ortamda legal olarak bir insan olmadığının farkında. Bu kayıttaki sokakları 3 boyutlu bir duvar kağıdı olarak düşünebilirsiniz. Ve biz Paul'dan şunu öğreniyoruz. Paul'un bu bilincinde bize aktardığı bilgiye göre dünya yüzeyinde 3000 tane kopya var. Bu aslında bir nevi virtual immortality dediğimiz durum. Sanal ölümsüzlük. Tabii ki Paul, galyum, arsenik, fosfit ve lazer ışığının bir araya gelmesinden oluşan bu varlığın bir homo sapiens olmadığının farkında. Ve bu yüzden kendisine şu soruyu soruyor. Bir kopyanın insan ile olan benzerliği nedir? Güçlü yapay zeka hipotezine göre bilincin belli başlı algoritmaları vardır. Tıpkı bilgisayardaki datada olduğu gibi. Ve Paul kendi kendine şu benzetmeleri yapmaktadır. Yapay yollarla fırtına yaratabilirsin, yağmur da yağdırabilirsin. Fakat yağdırdığın bu yağmurla kimse ıslanmayacaktır. Öyleyse insan beynini kopyaladığında niçin gerçek düşüncelerin oluşmasını bekliyorsun ki? Böyle der bize Paul. Tabii ki burada gerçek düşünceden kasıt nedir? Hikayede Paul ve Durham'ın ikili diyalogları var. Durham, Paul'u klonlayan beden olarak bize aktarılıyor ve Paul bir noktada ona şunu soruyor. Söyle bana, ben kontrol eden miyim yoksa özne olan mıyım? Tabii ki Durham buna şöyle diyor. Maalesef bu soruya cevap veremem. Fakat bunun hemen ardından bize çok basit matematiksel bir eşitleme gösteriyor. Parantez içerisinde 1 artı 2, parantezi kapattım, artı 3 eşittir 1 artı, parantez açtım, 2 artı 3. Bu şu demek, 6 eşittir 6. Fakat her ikisini de farklı yöntemlerle ortaya çıkardım. Tarama süreci yaklaşık 3 hafta boyunca sürüyor. Birçok denemeden oluşuyor. Birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme, dördüncü deneme ve en son beşinci denemeye kadar. Beşinci deneme bittiğinde bir hastane odasındayız. Bu süreç içerisinde Paul bazen sıkılıyor ve gerçek zamanlı bir holovizyon sayesinde biraz vakit geçirmek istiyor ve kendisini ona doğru kanalize ediyor. Ve 2 dakikadan çok kısa bir süre içerisinde sitcom izliyor, haberleri izliyor, dünyadan haberi oluyor. Ve bütün bunları bu daha önceden kaydedilmiş şehrin içerisinde gerçekleştiriyor. Tabii ki bu esnada bütün bunlarla zaman geçirirken birden Elizabeth ile konuşmak istediğini hissediyor. Fakat Durham ona bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Peki hikayeye ismini veren toz kavramı nereden geliyor? İkinci deneme sırasında zamandan geriye doğru gitmeye çalışıyor Paul. Ve tabii ki bu esnada parçacıkları ayrılıp toz oluyor. Ve bu esnada Paul çeşitli sorular soruyor. Mesela bana kimliğimi veren, bana kimliğimi hissettiren şey nedir? Benim sürekliliğim midir? Benim istikrarlı olmam mıdır? Nedir? Bana kimliğimi veren duygu, his nedir? Bunları sorgulamaya başlıyor. Bu esnada şu ortaya çıkıyor. Elizabeth başından beri her şeyin farkında ve Durham'a destek olmuş. Aslında Paul'u kontrol eden kişi de Elizabeth'in kendisi. Fakat dediğimiz gibi Paul Durham hastane odasında ölümcül bir hastalığa sahip bir beden. Beşinci denemenin ardından Paul Durham gözlerini açtığında karşısında eşi Elizabeth'i görüyor. Elizabeth elinde bir bardak suyla ona yardımcı olmaya çalışmaktadır. Paul Durham kendi vahim gerçekliğine döndüğünde hayal kırıklığı yaşar. Çünkü denemesinin gerçekleşene kadar devam etmesini istemektedir. Halbuki eşi Elizabeth hiç bu konuda onu desteklemiyor. Ve zaten hikayenin sonunda da Elizabeth onu terk ediyor. Çünkü Durham kararlı bir şekilde kendi hafızasını farklı bir boyuta aktarma yönündeki gayretlerine devam etmek istiyor. Ve 6. denemeyi gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Esasen aklının bir köşesinde yatan fikir şu. Bir gün isterse yarattığı bu hafızayı, belleği aniden durdurabilir. Bunun farkında olduğu için de bunu çok da fazla tehlikeli bir deney olarak görmüyor diye de düşünebiliriz. Bütün bunlar bir ihtimal, bir kurgu gibi görünse de tabii ki kurgu değil. Teknolojik gelişmeleri takip eden dinleyicilerimiz bunun farkındadır diye düşünüyorum. Greg bu kısa hikayeyi 1994 senesinde yayınlıyor. Fakat bu YZ teknolojilerinde yani yapay zeka teknolojilerinde bilinç aktarımı olarak bilinen bir kavram. Dijital bilinç transferi de diyebiliriz. Örnek verecek olursak 2015 senesinde oluşan bir startup projesi var. Bunun adı Necton projesi. Necton aynı zamanda Preserve Your Brain and Upload It Company olarak da biliniyor. Yani beynini muhafaza et ve onu yükle, cloud'a yükle, dijital bir ortama yükle şirketi diye düşünebilirsiniz. Peki bunu nasıl beceriyorlar? Yani bunu nasıl elde ediyorlar? Beyin konektomu yani beynin sinirsel bağlantılarının haritasını çıkarak bunu dijital ortamda, cloud ortamında, bulut ortamına aktarmayı hedefliyorlar. Tabii ki bunu yine kısa hikayedeki olduğu gibi ölümcül hastalığa sahip olan kişiler veya yaşını almış kişiler ve daha çok yaşamak isteyen kişiler üzerinde de olabilir daha sonraki aşamalarda. Fakat ilk etapta felç hastası olan kişiler, ölümcül hastalığa sahip olan kişiler üzerinde deneyerek başlamak istiyorlar. Ve aslına bakarsanız ilk baştaki etik izinleri bu nedenlerle, bu kişilerle yola çıkarak almaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde bir şeylerin bu şekilde başlaması lazım. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz programımızın, podcast serimizin başından beri tekrar tekrar ifade ettiğimiz bir düşünce var. İnovasyonu stimüle eden, yani harekete geçiren bir alan bilim kurgu edebiyatı. Yine aynı şekilde çılgın bilim adamı tiplemesinde sık sık karşılaştığımız Elon Musk'ın da Neuralink isimli bir projesi var. Kendisi de bir takım beyin-makine ilişkisi üzerine çalışmalar içerisinde deneyler yapmaktadır. Ve yine Neuralink çalışmaları etik iznini diğer proje gibi felç olmuş hastalardan alarak, onlar aracılığıyla alarak elde etmişlerdir. FDA'dan onay alınmış projelerden bahsediyoruz. BBA dediğimiz beyin bilgisayar arayüzü projeleri bunlar. Beyne yerleştirilen mikroçiplerle insanların tıpkı kısa hikayemizde olduğu gibi daha uzun yaşaması, bir şekilde ölümsüzlüğü tatması gibi duygulardan bahsediyoruz. Ve bu çalışmalar bilimsel olarak 1970'li senelerde yapılmaya başlıyor. Tabii ki 70'lerde başlayan bu çalışma da birçok bilim kurgu yazarını bu konuda düşünmek üzerine teşvik ediyor. Kurgu, bilim birbirini adeta destekliyor. Bu konu üzerine eski bir Google mühendisi olan Ray Kurzweil'in enteresan düşünceleri var. Kurzweil şöyle diyor, 2029 senesinde, evet yanlış duymadınız, 2030 değil fakat 2029 senesinde geçerli bir Turing testinin olacağını düşünüyor. Ve aslında demek istediğim bu Turing testinin geçebileceğini düşünüyor 2029 senesinde. Makine ve insanın eşdeğer olarak dünyanın gözü önünde kabul göreceğini söylüyor bize. Lex Fridman podcastlerini dinler misiniz bilmiyorum. Ben kendisinin podcastlerini 2 sene evvel dinlemeye başladım ve orada Kurzweil'la bir röportajı var. Bu röportaj esnasında Kurzweil bir takım kişisel hatıralarından da bahsediyor. Mesela kendi babasıyla ilgili bir durumu var. Babasını diyabetten kaybediyor. Kendisinde de genetik olarak bu hastalığın olduğunu söylüyor. Ve şöyle bir şey yapmış. Babasına ait kitaplar, denemeler, çizimler, müzik, resim, ses kayıtları ne varsa bunları belli bir platformda toplamış. Daha sonra onlardan bir avatar üretmeye çalışmış ve büyük ihtimal babasını özlediğinde onunla bir takım bilgisayar algoritmaları oluşturarak gerçek zamanlı bir iletişim kurmaya çalışmış. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Çünkü hayatında babasıyla geçirdiği çok fazla kaliteli zamanı olmamış. Onu erken yaşta kaybetmiş. Tabii ki bu yapmaya çalıştığı şey tam anlamıyla yapamadığını da söylüyor. Bunu daha kapsamlı bir şekilde, babasının avatarını daha kapsamlı bir şekilde oluşturma hayali hala var. Onun DNA'sıyla, sesiyle, görüntüsüyle. Ve Kurzweil bize şunu söylüyor. Turing testi geçildiği zaman aynı şeyi babasının avatarı için de yapacağını söylüyor. Ve bu senaryoda kendisinin hakim olacağını bize ifade ediyor. Yani Turing testindeki hakimin karar verme merceğinin kendisi olacağını bize ifade ediyor. Kurzweil dediğimiz gibi 2029'da Turing testinin geçileceğini söylüyor. Bir diğer hipotezi de 2045 senesinde technological singularity, teknolojik tekillilik dediğimiz durumun gerçekleşeceğini de bize haber vermesi. Kendisi bir biliyorsunuz futurist olarak da geçiyor. Yalnız şöyle bir dipnot var. Alan Turing 1950 senesinde Turing testine dair fikirler verirken Turing testinin 10-15 dakika gibi bir süreyle geçilebileceğini bahsediyor. Fakat Kurzweil diyor ki gerçekten sene 2029 olduğunda Turing testinin geçilmesi ne 10 dakika sürecek ne 15 dakika. Bunun için 10 saat, 15 saat, 20 saat gibi zaman dilimlerine ihtiyacımız olabilir diyor. Aslında bir diğer enteresan nokta da Turing testinin geçilip geçilmeyeceğine karar veren yetkili merci bir insan olacak. Yani burada karar verme mekanizması bir insan olacak. Ve bu insan herhangi bir insan da değil. Büyük ihtimal Kurzweil'ın söylediğine göre mekanikten, bilgisayardan, bilişimden anlayan bir mühendis olması lazım. Yani ne yaptığını bilen bir uzman kişi olmalı ki sisteme çeşitli challenge'lar, zorluklar çıkartabilsin. Mantıklı önermeler yapabilsin. Mantık zincirlemesi sayesinde onu zorlayabilsin. Bunları böyle konuşuyoruz fakat insanların bile mantıksal olarak iletişim kurma sürecinde birbirlerini zorladıklarına çok az şahit oluyoruz. Günlük iletişimimizde, konuşmalarımızda büyük ihtimal birbirimizi dinlemediğimiz için ya da dinlemek istemediğimiz için mantıklı önermelerimizin sayısının azaldığını düşünüyorum. Ve beyin makine iletişimi denildiğinde aklımıza hep bu tür senaryolar geliyor. Fakat şunu her zaman unutuyoruz. Bugün elimizde tuttuğumuz akıllı telefonlar da birer yapay zeka. Bunların hepsi yapay zeka ürünü. Beni son zamanlarda oldukça üzen bir durum var. İnsanların WhatsApp uygulamalarında yazışma yapmalarını konuşma olarak algıladıklarına şahit oluyorum. Ve bunun şeffaflığı, dürüstlüğü bazı durumlarda etkileyebileceğimi de düşünüyorum. Etik olarak bakın hala bir takım problemlerle karşılaşma evresindeyiz. Akıllı telefonlarımız bedenlerimizin bir uzantısı olmuş. İnsanlar bir araya gelip konuşmak yerine, birbirlerini görmek yerine veya en basitinden telefonu açıp alo diyebilmek yerine dijital yeterlilik becerilerini ön plana çıkararak kendilerini değişik bir şekilde ifade etme ihtiyacı hissiyatına kapılmış durumdalar. Duyular, duygular, ne bileyim insanların birbirinin gözünün içine bakması bile bazen konuşmamasını gerektirebilir. İletişim aslında bu kadar basit. Aynı şekilde üniversitede bir öğretim üyesi olarak derslerimizde biliyorum ki öğrenciler akıllı telefonlarını kullanmaktan zevk alıyorlar. Fakat ben onlara şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Derslerimi anlatırken bazen bilinçli bir şekilde onlara diyorum ki evet bu kelime ne demek? Telefonlarımızdan, sözlüklerimizden bakalım. Fakat mesela ben İngilizce Edebiyatı derslerine girdiğim için onlara diyorum ki kelimenin Türkçesine bakmayalım. İngilizce nasıl tasvir edilmiş? Nasıl tasvir edilmiş ona bakalım ki belki bu süreç içerisinde başka kelimeler de kaparız. Sonra onları bu şekilde teşvik ettiğimde böyle bilinçli bir çaba içerisine giriyorlar, gayret içerisine giriyorlar, farklı tahminlerde bulunuyorlar, çeşitli kaynaklardan araştırmalarını yapıyorlar ve bunu şeffaf bir şekilde, dürüst bir şekilde yaptıklarında onların duruşlarında daha farklı bir şey hissediyorum. Fakat bunun aksine ders anlatırken bir şey sorduğumda onlara bu şekilde bir prompt yani onlara bu şekilde bir teşvik vermediğim zaman telefonlarından gizlice bir şeyler kontrol edip bana söylediklerinde inanın bu her türlü beden dillerine yansıyor. Konuşmalarına yansıyor, kendinden emin olamama durumlarına yansıyor. Sanırım burada önemli olan şey teknoloji her ne kadar artık günümüz insanının bir uzantısı haline gelse de bunu bilinçli olarak kullanmak, bundan optimum seviyede faydalanmak ve bunu yapabilmeyi becermek de bir başarı haline geldi diyebiliriz. Kurzweil bize şundan da bahsediyor. Yapay zeka sayesinde insan beyninin nasıl olduğunu anlamaya da çalıştıklarını söylüyor. Ve aslında bunun pandemi sırasındaki bir aşıda test edildiğini de bize söylüyor. Onların modern aşısının 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde test edildiğini ve onay aldığını bize ifade ediyor. Ve böylelikle belki aylar sürebilecek olan bir test aşamasının özellikle aşılar için konuşuyoruz. 2 gün, 3 gün gibi kısa sürelere çekilerek başarılı sonuçlar elde edebileceğini bize ifade ediyor. Simulated biology diyor yani simüle edilmiş biyoloji diyor. Birçok insan Metaverse'ı farklı algılıyor olabilir. Tabii ki o dijital, hızlandırılmış, alternatif bir internet platformu, avatarların da olduğu. Birçok bioinformatik bilginin yer alacağı da bir platform. Çünkü parmak izleri, retinalar gibi faktörlerden de bahsediyoruz. İnsanlara şu an bu biraz yani farklı gelebilir fakat İnanın daha önce bahsetmiş olduğum WhatsApp yazışmalarını, WhatsApp iletişimini ben çok da farklı bulmuyorum. Niçin? Çünkü oradaki yazışmayı konuşma olarak algılayan bir birey topluluğundan bahsediyoruz. Artık günümüzde insanların algıları bu şekilde. Oradaki yazışmayı konuşma olarak algılayan insanlardan bahsediyoruz biz 2024 senesinde. Anlamlı etkileşimleri ne oldu peki? Peki sizlere soruyorum. Korkuyor musunuz? Bunu yaşıyor olduğunuz için korkuyor musunuz? Karşılıklı oturmuyorsunuz, ne bileyim göz göze bakmıyorsunuz, duyularımız hitap etmiyor. Peki bu bizi korkutuyor mu gerçekten? O yüzden size çok endişelenmemiz gerekiyor mu? Şöyle geçmişe bakacak olursak, bilgi transferinde dumanla iletişim kuran bir medeniyetten bahsediyoruz. İnsanlık tarihinde dumanla iletişim kurarken, güvercinlerle haber gönderirken bugün bu evreye geldik. Ve bu aşamaya gelmemiz tabii ki yıllar aldı. Ve şu an elimizde bulunan bu teknolojilerle tabii ki 50 sene sonra, 100 sene sonra farklı yerlere geleceğiz. Peki çok korkmamız gerekiyor mu? Sanırım bunları biraz düşünmemiz lazım. İnsanlar sürekli tamamlanma ihtiyacında olan da varlıklar. Beynimizin kapasitesi sınırlı. Fakat kendisini geliştirmeye, kendisini aşmaya da müsait bir elastik de bir yapısı var. Bütün bunları düşünürken benim aklıma gelen bir diğer konu da can dostlarımız. Sürekli insan, makine, yapay zekadan konuşuyoruz. Fakat bizim duyularımıza hitap eden, bize sevgi hissettiren can dostlarımız da var. Kediler, köpekler. Peki onlara ne olacak? Acaba bazı insanlar kaybettikleri can dostlarının hafızalarını ve beyinlerini de koruyup onu farklı hayvanlara aktarmak isteyebilecekler mi? Bunu da merak ediyorum. Bu tarz çalışmalar olacak mı? Siber teknoloji, transhümanizm, genetik, yapay zeka, siber güvenlik, e-ticaret, yapay zeka uygulamaları, genomik çalışmalardan bahsettiğimiz bu yüzyılda artık beynin, hafızanın ve anıların bilgisayar ortamına yüklendiği ve bedenin geride bırakıldığı senaryolardan da bahseder olduk. Dolayısıyla eğer gelecekte benim hafızam ve konuşmalarım için, ses kayıtlarım için de böyle bir şey yapılacak olursa buradan teşekkür etmek istediğim birkaç kişi var. Tabii ki benim varlığımı borçlu olduğum annem ve babama teşekkür etmek istiyorum. Duruşumu, gülüşümü, elimi annemden aldığımı düşünüyorum. Kaşımı, gözümü, bakışlarımı ve bazı karakteristik özelliklerimi de babamdan ve tabii ki diğer bazı karakteristik özelliklerimi de tabii ki de annemden almışım. Fakat aynaya baktığımda fiziksel olarak daha çok babamın kopyası olduğumu söylerler. Buradan ben kendisine de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü babasız büyümesine rağmen, babasıyla ortak çok az anısı olmasına rağmen bize çok iyi bir şekilde babalık yaptığı için, bir arkadaş gibi yanımızda olduğu için, kendi tecrübe etmediği birçok duyguyu kat be kat fazlasıyla bize yaşattığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde anneme de çok teşekkür etmek istiyorum. Anne baba sizi çok seviyorum ve bunu tüm kalbimle ifade ediyorum. Eğer bir gün olur da hafızalar, bellek, bulut ortamına aktarılırsa mutlaka bu anların da bu ortama aktarılmasını istediğim için bu kaydı bırakıyorum. Ve son zamanlarda sürekli boş zamanlarımda spor yaptığım için Muğla'daki çok kendisini çok başarılı bulduğum bir spor eğitmeninin sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize zaman zaman ağır antrenmanlar yaptırsa da şunu ifade etmeyi hiçbir zaman unutmuyor. Şöyle diyor: tabii ki insanların kalbine dokunacağız. Tabii ki insanların ruhuna hitap edeceğiz. Bu ifadeleri duymak, sadece fizikselin yeterli olmadığını, ait hissetmenin, duyulara hitap etmenin, yine hocamızın ifade ettiği gibi kalplere dokunmanın önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Peki duyulara hitap etmek nasıl olabilir? Dediğimiz gibi bir bakış, bir gülüş, bazen bir sessizlik, bazen durup dururken merhaba nasılsın demek. İnsanın şöyle bir varlık olduğunu düşünüyorum. Duyuları, dolayısıyla duyguları, merhameti, nazikliği ve buna eşdeğer olabilecek diğer bir takım değerleri sayesinde istedikten sonra eğer geleceğe ana aktarmak istiyorsa bunu en iyi şekilde yapabilecektir. Bundan kesinlikle şüphem yok. Fakat tabii ki bunların gerçekleşecek olması bunları herkesin kullanacağı anlamına gelmiyor. Mesela bakın bugün günümüzde birçok insan hala akıllı telefon kullanmıyor veya akıllı telefon kullanıyorsa bazı aplikasyonları tercih etmiyor. Yani bunların gerçekleşecek olması herkesin bunları bilfiil kullanacağı anlamda gelmiyor. Bu tarz ihtimalleri de göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar zevkli bir podcastle beraberdik. Dust isimli, Toz isimli bir kısa hikayeden bahsettik. Söz konusu açılmışken 1970'lerde Kansas isimli grubun Dust in the Wind diye bir şarkısı var. Tabii ki ben telif haklarından dolayı buraya koyamayacağım. Fakat kendi zamanınıza Dust in the Wind şarkısını dinlerseniz sevinirim. Çok beğendiğim bir şarkı ve bugünün temasıyla da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bütün dinleyicilerimize 2024 senesinde sağlık, huzur, mutluluk ve sevgi diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.